Merhaba, ben Deniz Dülgeroğlu. 20 yıldan fazla süredir terapiye gidiyorum ben. Bu 20 yılda sabahlara kadar uyumayıp hayat üzerine çok düşündüm. Siz benim gibi düşünmeyin, geceleri mışıl mışıl uyuyun diye yaşadığım aydınlanmaların hepsini bu podcast'te sizle paylaşıyorum. Varoluşsal sancılarınız ve siz hazırsanız merdiven altı terapi başlıyor. Ha bu arada yeni bölümlerimi kaçırmamak için beni takip etmeyi unutmayın. Hello, merdiven altı terapinin 56. bölümüne hoş geldiniz. Siz ayakkabılarınızı çıkarıp yavaş yavaş içeri girerken ben de baştan söyleyeyim. Bu bölüm ağlatmayan bölüm. Hani eğer şimdi açarım bir bölüm merdiven altı terapi patlatırım, işte böyle şırıl şırıl ağlar rahatlarım falan diye düşündüyseniz hiç kusura bakmayın. Bu sefer öyle bir şey olmayacak. Gerçekten yeter artık ağladığımız diyorum. Çünkü yolda beni gören herkes sarılıp ağlıyor. Hani şu meşhur Umut Sarıkaya karikatürü vardı ya şey diye. Milleti üze üze kendine ev yaptırdın Radiohead diye. İşte kendimi Radiohead gibi hissediyorum gerçekten. Bir de ben Radiohead gibi ev de alamadım. TC simülasyonda yaşadığım için hala kiradayım. Yani olmaz bu iş böyle. Bakın şu güzelim merdiven altı terapi odamızın içi hep sümük doldu. Buruşturulup atılmış kağıt mendil doldu hep. O yüzden bugün ben artık güzel bir temizlik yapacağım. Böyle pencereleri açıp halıları falan sopalarla böyle vura vura silkeleyeceğim bugün. Camları da açık bırakacağım. İçeri böyle güzel bir temiz hava dolsun yani. İçim şişti yemin ediyorum. Dert dert dert. Travma travma travma. Yani arada bir insanın nefes alması lazım. Hani kendi gittiğim merdiven üstü terapimde de böyle yapıyordum ben. Arada böyle tam terapistimin ofisinin olduğu apartmana girerken fark ediyordum böyle kafası geliyordu. Bugün hiç ağlayamayacağım böyle gözyaşı falan kaldıramayacağım diye. Ve bir seans boyunca baştan sona şaka yapıyordum. 50 dakika boyunca full. Hatta terapinin en başlarında daha yeni terapiye başladığım zamanlarda yani üzücü şeyler anlatırsam işte terapistimin canı sıkılır beni sevmez falan diye her seans mizah kasıyordum. Bence terapistim ona çok uğraştı benimle. Kadın böyle sürekli konuyu ciddi bir yerlere getirmeye çalışıyor. Şimdi kadın demek de ayıp mı oldu bilemedim ama yani ne denir ki ismini de veremiyorum hani etik kurallardan dolayı. Yoksa hani normalde şey yapıyorum isminin sonuna işte dıt dıt dıt tanım diye ekleyerek bahsediyorum normalde ama yani şu an onu yapamam ismini veremeyeceğim için ve yani kadın deyince de ayıp gibi geliyor kulağa ama şimdi sevdiğimi belli etmek için hani kadıncağız desem o da acımak gibi olur hanımefendi desem işte o da şey gibi olur hani laf sokmak falan gibi olacak yani bayan mı ne diyeyim yaman ay of kadın diyeceğim işte neyse kadına kadın denir. Benden bahsederken de bu arada yani kadın dansı ben hiç yadırgamam. Demek ki hep böyle empati yaparak düşünüyorum her şey. Normal bir durum. Neyse işte çok uzattım. Terapide kadın tabii ki anlattığım kadının nereden çıktı konunun özüne inmek istiyor. İşte neden öyle yaptığımı, neden öyle hissettiğimi falan anlamamı istiyor. Ve aşırı güzel sürüyor topu kaleye doğru böyle. Tam kaleye yaklaşınca son dakikada da pası bana atıyor. Hani artık ben vurayım da gol olsun hani ama golü de kendim atmış olayım diye. Ama ben topu aldığım gibi ters yöne koşmaya başlıyorum şaka yapmaya ve ne şakalar ne şakalar. Hepsi birbirinden gereksiz sırf konu ciddi bir yere bağlanmasın diye. Hani çünkü asla hazır değilim gerçeklerle yüzleşmeye. Bir de dayanamayıp kendi şakalarımı da gülüyorum böyle Zerrin Özer gibi vohoho diye. Ortalığı inlete inlete. O zamanlar bir de benim terapistim tekte çalışmıyordu. Kliniği paylaştığı başka psikologlar vardı. Böyle bizim odanın kapısının önünden geçerken benim kahkahaları duyunca kesin merak etmişlerdir. Hani bu nasıl terapi böyle diye. Viyana'da hangi ekolün müzeyi meşhur da biz bilmiyoruz diye. Ama yani terapistim seviyordu bence şakalarımı biraz. Yani bilmiyorum en azından bana öyle geliyordu. Hani böyle şey olur ya gözünde çok büyüttüğü kadınlarla yatağa girince performans kaygısına girer erkekler hani Red Light District'te vitrine çıkmış gibi böyle şov yapmaya çalışırlar ya. Bende de benzer şekilde böyle terapistimi mizahımla etkileme kaygısı vardır niyeyse. Ve kendisi böyle kafasını yavaşça sallayarak not ederken hani çok kaliteli şakalar yapıyor. Seansları haftada ikiye çıkarayım da bu benzersiz mizah şovuna daha sıklık tanıklık edeyim falan gibi şeyler yazdığını hayal ediyordum ben. Ama kendisi muhtemelen işte babaannesinin ölüsünü kucağına taşımasının komik bir olay olmadığını bugün 50. kere belirtmeme rağmen yo bence çok komik dedi ve koltuğun kolçağını yumruklayarak kendi kendine güldü. Keşke psikoloji yerine moda tasarımı okusaydım falan yazıyordum muhtemelen defterine. Tabii yani şimdi düşündüğümde anlıyorum hani o zamanlar babamın parasıyla terapiye gidiyor olmamın da etkisi vardır muhtemelen, böyle sürekli mizah kovalamamda. Çünkü sonradan seans ücretlerini kendim ödemeye başlayınca ağlamadan geçen her dakikada böyle içim yanmaya başladı. Taksimetre boşuna yazıyor diye. Hani böyle Kızılkayalar'da portakal suyunu, portakalın kabuğu artık deliğine kadar böyle sıkan garsonları olur ya, onlar gibi böyle gözümde su kalmayana kadar ağlamaya başladım her seansta. Terapiye gidenler anlıyordur ne dediğimi. Bir de o zamanlar pandemi falan da yok. Maske falan daha girmemiş hayatımıza, böyle normal yüz yüze bakıyoruz eski usul karşılıklı iki koltukta. Ben bir ağlamaya başlıyorum. Hani kimi insan güzel ağlar, mesela benim kız kardeşim işte böyle Türkan Şoray gibi hafif hafif titreyerek ağlar, böyle kirpikleri de görseniz takma kirpik gibi, o kirpiklerin ucunda böyle inci tanesi gibi top top birikir gözyaşları. Arada böyle gözlerini kapattıkça o kirpikleri yanağına değer, o incilerden biri böyle yanağından aşağı süzülmeye başlar. Allah dersin, benim canımı alsın, yeter ki bu bebekler bebeği, bu narinler narini kız ağlamasın. Şimdi ben öyle değilim ama. Ben bir ağlıyorum kasıla kasıla, böyle sanki boğazıma yemek kaçmış da böyle öğürmeye başlamışım. Birazdan içimde ne varsa orta yere kusacakmışım gibi ağlıyorum. Hani ağzım böyle sabah takma dişini unutmuş babaanneler gibi köşelerinden böyle aşağı doğru sarkıyor buldog gibi. Nereden biliyorum? Çünkü ben normal kızlar gibi erkek arkadaşlarımı ağlayarak bir şeylere ikna edemediğimi anladıktan sonra merak ettim. Ağlayınca neye benziyorum diye ben bir gece. O zamanlar annemle yaşadığım zamanlar bir erkek arkadaşım var. Her gece telefonla konuşuyoruz. 18 yaşında falanım. O yaşlarda bilirsiniz hani böyle sevgilinle konuşurken küçük kız çocuğu gibi böyle şımara şımara konuştuğun yaşlar. Hani role playing falan yapıyoruz biz de kendi çapımızda içgüdüsel bir şekilde. İşte ben küçük bir spaymışım. Tüylü kuyruğum varmış. O yüzden de yatağımda delik varmış. Ben yatarken kuyruğumu oradan sarkıtıyormuşum. O da işte o delikten sarkan kuyruğu tarıyormuş. Ucuna da sonra kurdele bağlayıp fiyonk yapıyormuş falan filan. Anlatırken utandım. Şu an bu arada anlatırken bunun bayağı büyük baş hayvan tımarı olduğunu da fark ettim. Neyse, orayı hızla geçelim. Neyse işte o zaman fark etmemişiz. Ve bunun romantik bir aktivite olduğuna inanmışız bir şekilde. Böyle bu şekilde flörtleşiyoruz muhtemelen hormonların da etkisiyle. Ve romantizm dediğimiz şey zaten, yani şimdi düşünecek olursak, aslında yetişkin hayata tamamen adapte olamadığın için hani el alemden sakladığın çocukta ihtiyaçlarını sevgilinle birbirine karşılatmak. Yani ve o yaşlarda da zaten üniversiteye başlamışsın, işte birkaç seneye mezun olacaksın, işe falan girmen gerekecek. Ve insan tabii ki birden ne oluyor diyor. Daha dün bakkalın önündeki dolaptan dondurma çalıyordun, hani ne ara sen vergi ödeyecek yaşa geldin. O yüzden de işte çocukluğuna sığınmak istiyorsun. Ve hani hiçbir sorumluluğu olmayan bir insan olma fantezisi, hatta insan bile değil benim durumda. Yani yavru eşek olma fantezisi kuruyorsun. O sana tatlı geliyor. Hani gerçekte kim olduğunu unutup böyle şımarık şımarık mızmızlanmak, o gerçeklikten kaçmak insana iyi hissettiriyor. Neyse işte ben de o yüzden o gece kendimi kaptırmışım, hani artık ne yaptım hatırlamıyorum ama en son artık ne kadar şımardıysam bir şey istedim. Ve o şeyi yapmadı erkek arkadaşım. Keşke ne olduğunu hatırlasam da anlatsam ama neyse. Ben de istediğim olsun diye ağlamaya başladım. Hani ben ağlayacağım, yapacak diye düşünüyorum, hani kıyamayacak. Ama çocuk telefonu kapatmak istedi. Öyle olunca ben daha da ağlamaya başladım. İşte nasıl kapatmak istersin telefonu suratıma, işte ben burada ağlarken acımasız, kalpsiz, vicdansız, artık aklıma ne gelirse sayıyorum. Artık şey minik tatlı spor oldum falan unuttum, sinirden eşek gibi bağırıyorum. Ve ben bağırınca o daha da sinirlendi. Telefonu suratıma kapattı. Ben de sinirden deliye döndüm, yani kabullenemiyorum böyle bir şeyin başıma geldiğini. Önce yatakta ağladım biraz. İşte şey diye düşünüyorum, sakinleşip uyuyakalacağım diye, ama asla durmuyor ağlamam ve kavgayı falan unuttum, ben şeyi düşünmeye başladım yani. Abi nasıl kıydı bana yani? Çünkü kendi ağlamamı dinliyorum yatakta. Ya ne kadar tatlı ağlıyorum böyle. Küçük çocuk gibi burnumu çeke çeke böyle diye, işte ben olsam diyorum hiç kıyamazdım bana falan. Ve bir şekilde kendime yükseldim böyle. Hem acıyarak hem bir şefkat duyarak falan. Neyse gittim banyoya. Şey diye düşünüyorum hani. Ağlarken kendime bakacağım. Böyle kendi üzüntümü izleyeceğim. Abi sanat filmi gibi şu an anlattıkça daha da garip geliyor olay. Neyse. Yani sonuçta dramaya gönül verdiğimiz yaşlar, o yaşlar hani en azından benim için öyleydi. Böyle her anımı sanki Haldun Taner'de böyle 300 kişilik seyircinin karşısında hani sahnedeymişim falan gibi böyle büyük büyük yaşıyorum ben o zamanlar. Hani dramasız şuradan kalkıp şuraya gidemiyorum yani. Acı çektikçe böyle bir şeyler oluyor sanki. Hayatı daha çok yaşadım falan zannediyorum. Neyse. Gittim ben böyle banyoya hiç ağlamamı kesmeden dirseklerimi böyle lavabonun kenarına dayayıp kendimi izlemeye başladım. Ya şimdi böyle denmez hani Allah günah yazmasın ama ben hayatımda bu kadar çirkin çok az şey gördüm. Ben o kadar mimikli bir insanım ki yani böyle ağlarken kendimi kasıp yüzümdeki bütün kasları tek tek kullanmaktan sanki biri böyle kafamı tutmuş da blender'a sokmuş böyle vıj diye bir tür çekmiş gibi ağız, burun ne varsa hepsi birbirine girmiş. Hani sanki böyle yüzümü kaşlardan yapmışlar da toz makinesine basmışlar. Kaşım gözüm eriyip akmış gibi tipim böyle komple kaymış. İşte ben öyle aynada kendimi ağlarken görünce o tiple utanmadan erkek arkadaşımın karşısında bir seneye falana yakındır da böyle kendimi prenses gibi bir şey zannedip ilgi beklediğimi de fark edince benim daha da moralim bozuldu. Daha da çok ağladım. Ve o gece böyle ağlaya ağlaya geriye dönülmez bir aydınlanma oldu bende. Ve ben o geceden sonra bir daha asla erkek arkadaşımın yanında yani böyle aynı rahatlıkla ağlayamadım. Tabii ağladım da o rahatlıkla ağlayamadım. Çünkü başlarda böyle şey denedim hani kız kardeşim gibi ağlamayı denedim. O asla çalışmadı. Çünkü maksimum 2 dakika falan ağlayabiliyorum ben öyle. Hani 2 dakikadan falan sonra karşımdaki bana ters bir şey dediği anda böyle karşımda hani ben komünistmişim de böyle kapitalizm savunulmuş gibi böyle gaza gelip kendimi kaybediyorum ve gözlerimin beyaz görününe kadar böyle belerte belerte aça aça bağırıp konuşuyorum ben. Ve ağlarken de hiç susmadan konuştuğum için böyle ağzımda tükürük birikiyor haliyle ve çocuk gibi de benim bir de şey huyum var hıçkırıyorum. Hıçkırdıkça da o tükürük ben böyle konuşurken köpürüyor ve böyle kuduz köpek gibi ağzımın kenarlarından akıyor. Berbat yani benim hiç kavga etmemem lazım ama sevgili olunca şimdi yani hiç kavga etmemen gibi bir şey mümkün değil. İlla ki ediyorsun. E ben de yani kavga edince ağlamadan duramıyorum. İşte o yüzden ben nefret ediyorum gerilim olunca tartışma falan çıkınca. Yani güzel kızlar mesela şimdi düşünüyorum güzel ağlayan kızlar. Mesela onlar kesin seviyordur tartışmayı. Çünkü onların erkek arkadaşları yani onları al deyince hemen kıyamayıp gelip öpüyordur onları. Benimki gibi böyle hani bana dehşetle bakarak içlerinden hani camı havlusu bırakıp kaçma planı falan yapmıyorlardır. Ve o yüzden de işte ben böyle anlarda nefret ediyorum çift olmaktan. Böyle öfkeyle doluyorum biz şu an niye sevgiliyiz diye. Yani ben senin yılgın bir hoşgörüyle beni benimsemene mi kaldım kardeşim diye düşünüyorum. Sen de tuvalette eser olunca patır patır bırakıyorsun muhtemelen ama yani ben şartlar gereği o sahneye şahit olmuyorum. Yani şimdi sırf benim ağlarken akan sümüklerimi gördün diye kendini benden üstün bir insan sanıp bana kendimi eksik hissettirmeye senin ne hakkın var? Yani ilişkinin bu sahneleri tabii ki hep unutuluyor ilişki bitince, bekar kalınınca. Ve insan bekarken tabii ki özlüyor ilişkide olmayı. Ama sırf yalnız kalmamak için ki bunu çok yapıyoruz. Biriyle birlikte olursan da cidden bin pişman oluyorsun. Çünkü kendi kendine olmanın rahatlığından ve o güzelim özgürlüğünden vazgeçiyorsun. Bin bir tane sıkıntıya razı oluyorsun. Sırf o akşamları gecenin karanlığı işte çökerken gelen hüzün perileriyle baş başa kalmamak için. Neyse geçen getireyim konuyu getireceğim yere. Yatakhaneden bir çocukluk arkadaşım ve onun şirketten arkadaşlarıyla buluştuk biz. Daha doğrusu şey olmuş. Onlar yemeğe çıkmışlar hep birlikte. Sonra yemeğin sonuna doğru da konu bir şekilde bana gelmiş ve oturdukları restoranda benim evime yakın olunca beni çağırdılar yanlarına. Ben de işte nasıl olduysa o akşam yani hayret. İşte böyle benim yarına yetişmem gereken acil bir işim var falan diye hiç yalan sıkmadım. Ve çat diye giyinip evden çıktım gecenin bir yarısı. Şansıma da hepsi gerçekten birbirinden zeki kadınlar çıktı yemektekilerim. Ve öyle olunca da haliyle muhabbet aşırı sardı. O yüzden de yemek bittikten sonra işte mekandan kalktık. Benim eve geçtik. Ev yakındı dediğim gibi mekanda. Ve evde konu bir şekilde ilişkilere geldi. Yani ilişkilere geldi derken kastettiğim hani geçmiş ilişkilerin gömülüp ruhuna Fatiha okunması ve gelecekteki işte henüz yaşamamış ilişkilere de şimdiden küfredilmesi. Çünkü hepinizin bence bildiği gibi yani erkekler varsa dinleyen özür dilerim ama yani muhtemelen onlardan olmadıkları için özür dilememe de gerek yok gerçi. Orta Doğu'da duygularını sağlıklı bir şekilde yaşayıp ifade edebilen erkek bulmak bence Ankara Bozkırı'nı palmiye aramak gibi bir şey. Yani buranın artık suyumunda mı ikliminde mi ne varsa o cins erkeklerden yetişmiyor bir şekilde burada. Ve bu konuyu konuştuğumuz hani o yalnız olduğunu söyleyen kızı da görseniz gerçekten bebek gibi. Ve üstüne hem zeki hem komik. Tabii böyle şeylerde hani durumlarda hemen şey derler. Demek ki standartları çok yüksek. Bakın. Kızım bir erkekte aradığı standardı söylüyorum. Tek standardı. Hamile yastığından daha iyi olması. Kız kendini bir hamile yastığı almış geceleri sarılıp yatmak için. Ve gitgide yastıkla ilişkisi o kadar ilerlemiş ki şu an hayatına girme ihtimali olan her erkeğe şunu soruyormuş. Beni bu yastığın ettiğinden daha mutlu edebilecek misin? Ve bu kadar iddialı bir söylemden sonra aşırı zor influence olan bendeniz influence olmuşum. Olmuşum diyorum çünkü sabah 4'te o gece yatağımı zıp kalmıştım ve sonrasında kapıma dev bir kargo paketi geldi 2 sabah falan sonra ve içinden ne olduğunu hiç anlamadığım böyle garip abidik gubidik şekilde bir yastık çıktı. Ben şey diye düşündüm hani PR gönderisi falan geldi diye ama öyle olduğunda içinden not çıkıyor işte hani isminizle teşekkürle falan öyle bir şey de yok. Sonra geçmiş siparişlerime bakmak geldi aklıma trend olan hani yanlış bir şey mi söyledim falan diye ve bir baktım hamile yastığı almışım ben o gece gaza gelip. Ve efendim böylece çoğu ilişkim gibi alkollü bir gecenin gazına gelip başladığım ilişkim başlamış oldu hamile yastığımla. Allah nazarlardan korusun bizi, daha bir ay bile olmadı ama birlikte yaşama kararı aldık. Herkes ruh ikizini böyle flörtleşme uygulamalarından işte Instagram'dan hatta LinkedIn'den falan bile bulan var. Bulurken ben Trendyol'dan buldum ve şimdiye kadarki bütün ilişkilerimi unutturacak kadar iyi kendisi. Neden dersiniz ki dersiniz? Şöyle sıralıyorum madde madde. 1. Gece uyurken kolları tutulmuyor. Şimdi benim şimdiye kadar yaşadığım en ilişki yaşadığım yani en kaslı erkekte bile hep şu oluyor. Sizi ilk başta böyle romantik vaatlerle kolunuzun üstüne yatırıyor. Kolunun üstüne böyle bebek gibi uyutuyor. Siz tam böyle uykuya dalarken en tatlı yerinde ya kafanı kaldırsana diyor. Ve artık böyle hani uykuya dalmanın da getirdiği öküzlükle sanki sizin böyle kafanız külçeymiş gibi. Size kendinizi böyle adama yük olmuş böyle hani camışmışsınız gibi hissettirerek o kolu altınızdan çekiyor. Hem uykunuz açılıyor hem kendinizi... Küfretmeyeyim burada sponsorlu içerik almışım. Edeyim ya bok gibi hissettiriyor. 2. Gece sürekli uyanıyorum diye deli şakaları yapmıyor hamile yastığı. Şimdi benim bir erkek arkadaşım vardı. Ben böyle uyuyamıyorum ya sabah karşı artık böyle 4'te falan 20. kez uyanmış oluyorum. Ve artık daha fazla tekrar o uykuya dalma savaşına girmek istemiyorum. Kalkıp koşuyordum ben de. O da bana deli diyordu. Sürekli böyle deliye yine koşuyor mu falan diye ve... Yani böyle artık mahallenin koşan delisi olmaktan da utanmaya başladım. Ve o yüzden de sabah kalktığımda kendimi böyle çünkü kalbim çarpıyor böyle ağzıma tak tak tak tak diye böyle taşikardi geliyor. Kendimi sakinleştirmek için hani uyanınca bebeklere bir meron verirler emer sakinleşir ya ben de böyle kendime gofret yedirmek gibi bir huy edindim. Ama erkek arkadaşım kendisi görüntü konusunda Hitler'e yakın derecede faşist bir birey olduğu için bu sefer de buna dalga geçmeye başladı işte. Bir at taktı bana işte bilmem neci diye işte yine uyanmış şey yiyor falan diye. Ve sonrasında da ben bir tatile gittiğimde tek başıma gofreti yiyip böyle sürekli şeyleri ortadan yok ediyordum. Delilleri, paketleri böyle çöpün en dibine saklıyordum. Ama bu sefer uyku şeysi... Ne denir? Böyle mahrur iken unutmuşum gofretin çöpünü yastık şeyinin altında böyle koltuğun yastığının altında. Ben gittikten sonra bulmuş. O gofret çöpünün fotoğraflarını insanlara böyle atmış işte böyle he bilmem neci yine gofretlerini yemiş falan diye. Ve ondan sonra o uyuyamama stresinin üzerine bir de yediğim gofretleri bulacak stresi eklendi. Ben iyice böyle uykusuzluğumun üstüne uykusuzluk eklendi. Ve hamile yastığında sonradan fark ettim ki hiç böyle bir stres yok. Gece 50 kere de uyansam canım benim hiçbir şey demiyor. Gelelim üçüncü maddeye. Beni olduğum gibi beğeniyor. Benim eskiden bir erkek arkadaşım vardı. Bana şey demişti. Ben senden artık eskisi gibi şey yapamıyorum çünkü sen erkek gibi giyiniyorsun demişti. Ve kendisi bu arada yazın Alaçatı'da kışlık pantolon altına üstüne de gömlek giyen biriydi. Ama ben hiç eleştirmek aklıma bile gelmedi. Demek ki böyle rahat ediyor falan diye düşünmüştüm. Ben de yazın bazen şortun altına çünkü bağcıklı bot falan giyerim. İsteyen istediği gibi giyinsin bence. Yani bir insan çekim duyuyorsam duyuyorum yani şurasına kırmızı bilmem ne çaput bağladı işte vay efendim gömlenin yakası beğendiğim gibi değil falan filan vatkası çok düşük diye böyle soğumuyorum insanlardan. Ha, soğuya da bilirsiniz tabii ki siz ama ben de soğuyan insanı istemem. O yüzden hamile yastığımın beni olduğum gibi beğenmesi çok hoşuma gidiyor ki kendisi beni gece kıyafetlerimle görüyor. Yakın zamanlardaki bir erkek arkadaşımla pijamalarımı eleştirmesi şimdi geldi aklıma diyorum ve dördüncü maddeye geçiyorum. Dizi zevkimiz mükemmel uyuşuyor. Şimdi bakın insan ister istemez ortak dizileri izlemek zorunda kalıyor ilişkiye girince. Hani bir de orada şey falan da devreye giriyor işte. Daha entel bir insan olduğumu düşünüyorsun, daha dolu bir insan olduğumu düşünüyorsun diye bir şeye de giriliyor genelde. O yüzden de böyle normalde izlediğin şeyleri izleyemiyorsun. Şimdi ben kendi kendimeyken işte böyle Emily in Paris'miş, işte Unbreakable Kimmy Schmidt'miş. Hatta bazen Ruslar falan izliyorum açıp. Bez Bebek bile izlediğim oluyor ne yalan söyleyeyim. O yüzden de bu böyle dizileri izlerken ben bana bu arada şey zaman çok iyi geliyor. Meditasyon gibi böyle beynimi boşa alıyorum. Boş viteste gidiyor. Bunları ben ilişkideyken izleyemiyorum ve çok özlüyorum bu rahatlama seanslarımı. Hamile yastığımla hiç böyle dertlerimiz olmuyor. Dizimi açıyorum. Birlikte çok güzel bana uyum sağlıyor. İzliyoruz. Gelelim 5'e. Bütün fantezilerimi paylaşabiliyorum. Şimdi şöyle bir şey var. İnsan fantezilerinden çok utanabiliyor. Özellikle de daha önce çok yargılandıysan hani örnek verdiğimdeki gibi demin hani erkek arkadaşın sana zaten erkek gibi giyiniyorsun bilmem ne falan filan dediyse şimdi daha da utanır hale geliyorsun. Fantezini açmak çok zor. Yani çünkü fantezi zaten normalde toplumun yargılayacağı bir şey olduğu için sen onu gizli gizli hayalini kuruyorsun. Fantezi buna deniyor yani. Şimdi kürsüye çıkıp halka sesleniş yaparsan fantezi fantezi olmaz hani şey gibi. Özdemir Asaf'ın paylaşılırsa yalnızlık yalnızlık olmaz gibi. Yani paradoks bu. Fantezi saklanan şey demek zaten. Yani en derinini açması bir insanın. O yüzden şimdi zaten sana eleştiren, dalga geçen bir insana şimdi bir de fantezini açarsan sen bir de oradan şey yaparsa seni vurursa en derinden yaralanmış olursun. Ama yastık yargılamıyor. Gelelim 6. maddemize. Kendisini benimle yarıştırmıyor. Şimdi bu çok önemli bir şey. Çünkü diğer ilişkilerimde ben bunu çok yaşadım. Yani sanki böyle bir ilişkide birbirimizi tamamlayıp hani dişi organ erkek organ vardır değil mi? Hani televizyon ünitelerinde bile hani dişi olanın içine erkek organ girer yani ve bu şekilde bütün iletişim sistemleri kurulur, devreler tamamlanır. Ama nedense ilişkide bazen yani hatta çoğunlukla erkekler yarışa giriyor. Yani o kadar çok yaşadım ki mesela bir tane Galatasaray Lisesi mezunu bir sevgilim vardı. Ve şimdi neden anladığımı söylersem ortaya çıkar kim oldu. Neyse bir şekilde anlamış. Anladım ben onun şeyini. Robert'le olmayı kafaya takmış bu olmamayı yani. Onu bir eksiklik görüyor kendinde. Sürekli bundan bahsediyor böyle ve ben bunu daha bilmiyordum. Sonradan anladım. O bilmediğim dönemde bana sürekli laf sokuyor işte. Sen Robert'le olduğun için bilmem ne. Sen şımarık burjuvazi çocuğu olduğun için bilmezsin. İşte biz Galatasaraylılar işte sokakta büyüdük. İşte İstiklal'in pis sokaklarına büyüdüm ben falan. Böyle sürekli eziyor beni. Sonra anladım ki bu bayağı kompleksi varmış. Yani şimdi böyle ben kendi kendime konduruyorum zannetmeyin. Bayağı yazılı kanıtı var. Söyleyemeyeceğim. Neyse. Bu Robert'le olmayı buna çok yarasıymış. Ve daha sonrakilerde de ilişkilerimde daha öncekiler ya da kronolojik olarak neyse de aynı sorunlar oldu işte. Beni neden kimse tanımıyor diye ne oldu? Yani çünkü senin işin bu değil. Yani Instagram'ın takipçin olmasının senin işine bir katkısı yok. İşte benim daha çok para kazandığımı öğrenince morali bozulan çok hızlı bir şekilde ayrılmaya giden ilişkilerim de çok oldu. Çünkü bir anda kendisini yanında alfa gibi hissederken işte o sanki erkeklik uzantısı yok olup kayboluyor. Senin daha çok kazandığın ortaya çıkınca ve seni sanki artık böyle tamamlayamazmış gibi hissetmeye başlıyor kendisine. Ama hamile yastığımla bunları da hiç yaşamıyoruz. Hiç ne kaç para kazandığımı, hangi okuldan mezun olduğumu falan filan hiç kafaya takmıyor. 7. maddeye gelecek olursak Geçmişlerimiz sorun olmuyor. Bu harika bir şey. Benim eski sevgililerim hiç dert etmiyor hamile yastığım. Yani çünkü normalde şimdi kötü ayrıldık desen eski ilişkilerinle sorun oluyor işte. Çok mu aşıktınız? Niye kötü ayrıldınız? O kadar kötüydüyse niye birlikte oldunuz falan filan. O soruların ardı arkası kesilmiyor yani. Ve şimdi hani artık bunları anlatmayayım. Hala insan olarak iletişimimiz devam ediyor. Çok medeniyim desem bu sefer daha çok sorun oluyor. Nasıl yani eski sevgilinle hala konuşuyor musun diye. O yüzden benim geçmişimi hiç sormaması benim acayip hoşuma gidiyor. Kendisinin zaten hiç eski sevgilisi yok. O yüzden benim kafam inanılmaz rahat. Ayrıca bütün bunların yanı sıra da bu ilişki nereye gidiyor konusunu hiç konuşmuyoruz hamile yastığımla. Çünkü ilişkimiz hiçbir yere gitmiyor. Kendisi yatak odamda sabit duruyor. Gün üzeri katlayıp şifonyeri en alt çekmecesine koyuyorum. Geceleri tekrar yerinden çıkarıyorum. Böyle denizdeki dubalar gibi olduğu yerde yavaş yavaş sallana sallana duruyor ilişkimiz ve sonsuza kadar da yine dubalar gibi orada çakılı kalacak, devam edecek. Yani biz ölene kadar gibi duruyor. Evet, yani şimdi şu saydıklarıma bir bakın. Şimdi tüm bunları sağlayıp bir de üstüne ekstrasını koyabilen, yani hamile yastığımı yükleye kaldırtacak, artık tozlar bağlatacak bir baba yiğidin çıkması, ben size söyleyeyim, imkansız. Yani ben artık bir kadınla bir hamile yastığı arasındaki ilişkiden daha gerçek, daha tutkulu, daha mutlu bir ilişki olabileceğini bu gezegende inanmıyorum. O yüzden şimdi sevgilisi olanların akıllarına girip hani ilişkilerinden soğutmak istemem tabii ki. Elinizdeki insan bireylerle idare edin yani gittiği yere kadar gitsin tabii ki. Ama bekar olanlar acilen, bakın acilen o karaciğerli, beyinli, kollu, bacaklı falan insan sevgili fikrinden hemen vazgeçin. Kendi değerinizin farkına varın. Siz kalitesiz bir insan bireyden çok daha iyisini hak ediyorsunuz. Bir kere siz herkes popo toparlayan o fitilli tight linklerini verirken, onları takip ederken de millet, siz gelecekteki sevgilinizin linkini veren birini takip edecek kadar vizyoner birisiniz. Bırakın millet yatak çarşafına dökülen göğüs kıllarının içinde uyusun. Bırakın millet yere atılan kirli çoraplar yüzünden kafayı yesin. İşte Instagram'da atılan like'lar yüzünden sinir krizi geçirsin. Yok efendim neden eskisi gibi ilgi görmüyorum ve depresyonlara girsin. Ben size sinirlerinizin pamuk gibi olduğu, pembe bulutların içinde yumuş yumuş yuvarlandığınız bir hayat vaat ediyorum. Ve bu muhteşem hayatı yaşamanız için gereken tüm ürünleri Trendyol'dan topladım. Neleri koyduğumu izninizle anlatmak istiyorum. Efendim en başta elbette ki insan bireylerle ilişkinizi tamamen kesmenize neden olacak bir hamile yastığı var. Sonra soğuk günlerde sizi en kaslı kollardan daha şefkatle saracak bir giyilebilir battaniye ekledim. Böyle bir kıyafet gibi giyiyorsunuz bunu. Sonra millet ilişkisinin geleceğini anlamak için burç yorumları okurken, onları kovalarken siz yalnızlığınızın muhteşemliğini keşfedin diye bir Paul Auster kitabı ekledim. İlişkinin başındaki mutluluğu ilişki kilosu almadan yaşayın diye. Böyle sıcacık bir mutluluk tüm vücudunuzu sarsın, midenizde kelebekler uçuşsun diye light sıcak çikolata tozu var linkimizde. Sonra saçınızı okşaması için kimseye yalvarmak zorunda kalmayın diye, çünkü ben kalmıştım. Saçınızı hiç acıtmadan bebek gibi tarayan mucizevi bir saç fırçası Tangle Teaser ekledim. Çok memnunum bu arada o kendisinden. Sonra ne var aşkım, ne olur 5 dakika daha olsan şu kulunçlarımı, ne olur aşkım diye diye gururunuzu ayaklar altına almamanız için çift motorlu 8 toplu bir burada bir şaka yapmak isterdim ama yapmayacağım. Masaj aleti ekledim. Dolap kurmanın alfa erkeklikle bir alakası olmadığının farkına varmanız ve en demonte dolabı bile kendi kendinize 5 dakikada kurmanız için şarjlı vidalama aleti koydum. Ve sonra ağzından cımbızla eti falan erkekler yüzünden üzülmenize gerek olmadığını size gösterecek. Çünkü ben bu yüzden de zamanında çok üzülmüştüm. İltifat eden bir ayna stikeri ekledim. Aynanıza yapıştırın. Size her baktığınızda ne kadar güzel olduğunuzu hatırlatsın diye. Ve bundan sonra hayatın tüm zevklerini içinizde daha çok hissedin diye bir yoni yumurta seti ekledim efendim. Millet çeyizini düzeceğim diye işte 120 parçalık çatal kaşık seti kovalaya dururken Siz Trendyol uygulamasına girin. Açıklamaya bıraktığım linkteki ürünlerde geçerli 100 lira ve üstü alışverişe 30 lira indirim için sevgiliden daha iyi kodunu kullanarak sizin için seçtiğim ürünlerden hamile yastığınızı, tabii ki bu zorunlu, ve diğer istediklerinizi alıp, ya zorunlu derken alın ya çok iyi çünkü hayatınızın en keyifli, en aydınlanmalı, en canım kendimli 14 Şubat'ını yaşayın diyorum. Linki de kodu da açıklamalara bırakıyorum. Artık efendim ne derler bilirsiniz. Allah bir yastıkta koca atsın. Hamile yastığınız ve size sonsuz mutluluklar diliyor. Güzel haberlerinizi muhakkak DM'den bekliyor ve burada da bu bölüme veda ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güle güle.